Herkese merhabalar. TNT Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Tuncer Aydarlar.
Ben Taylan Akıl.
Bu bölümde T-West'in modern korkuya eklediği iki yeni film olan X ve Pearl'ü arka arkaya konuşuyor olacağız.
T-West, Ty-West.
Ty-West, T-West. Çok da fark edeceğini sanmıyorum ama ben T-West deme taraftarıyım.
Ben Ty diyorum. Bunun üzerine konuşacağız.
Evet ya, aslında baktığımızda direkt giriş yapıyorum bu arada.
Evet evet.
Çok yine, kısa yine, sürede.
Heh. Yine ama bir spoilerlı spoilersız bölüm falan yapacağız.
Evet. Evet, yani iki filmi de izlemeyenler ya da birini izleyip diğerini izlemeyenler için yine bir ilk 20 dakika falan spoilersız devam ederiz. Ama sonrasında filmlerin detaylarına da gireriz diye tahmin ediyoruz.
Aynen öyle. Spoiler olacağı zaman tekrardan sizi uyaracağız.
Şimdi aslında baktığımızda X ve Pearl özelinde normalde çok alışkın olmadığımız bir yayın seçeneği var. Hı hı. Çünkü X'ten çok kısa süre sonra yayınlandı Pearl.
Evet. 5 ay sonra falan.
Sevdiğimiz ve artık ana akım sinemaya bir alternatif olarak kendine sanatseverler arasında yer bulmuş A24'un yapımı ikisi de. Hı hı. Ve X birazcık daha işte alışık olduğumuz slasher film türüne yanlarken, Pearl'de X'te gördüğümüz bir karakterin köken hikayesinin detaylıca anlatıldığını, nedenleriyle nasıllarıyla işlendiğini görüyoruz.
Evet.
Şimdi sana önce şeyi sorayım o zaman. İki filmi de izlemiş herkesin kendince cevaplamaya çalıştığı sorulardan bir tanesi. Hangisini daha çok beğendin?
Pearl. Ya şöyle, ben X'i, zannedersem Haziran ayında falan çıktı o civarlarda. Yazın izlediğim, çünkü yazın izlediğimi hatırlıyorum. Yazın başlarında.
Mart 13, 2022 diyor.
Doğru ya, Türkiye'deki release'inden bahsediyorum. Okay. Sinemalara zannedersem Mayıs sonu gibi falan gelmişti.
Galiba. Biz de Haziran biraz daha başı.
Evet, evet. Ben Haziran'da izledim. Tabii Pearl'ü bir 5 ay sonra, 5,5 ay sonra falan izleyince X'i zaten beğenmiştim ve unuttuğumu fark ettim aslında X'i Pearl'ü izledikten sonra. Sonra tekrardan bir X'e döndüm. Bazı kısımlarını falan izledim. Ve aslında X'i de daha da beğendiğimi fark ettim Pearl'ü izledikten sonra. Çünkü Pearl karakterini her şeyden önce biraz daha detaylı gördükten sonra ve stil olarak çok keyifli olduğunu düşündüğüm bir film. Bu nedenle Pearl benim için bir adım önde. Yani hem bana X'i daha çok sevdirdi, aynı zamanda böyle daha bir keyif verdi izlerken.
Bunun detayına spoilerlı konuştuğumuz kısımda gireriz. Ama aslında Pearl'ün çok iyi başardığı şeylerden bir tanesi iyi bir prequel olmak.
Evet.
Ki bu giderek daha fazla filmin yanlış yaptığı ya da çuvalladığı kısımlardan bir tanesi. Ama belki de arka arkaya ve hani birinin yapım sürecinde diğerinin senaryosu yazılmakta olduğu için yakaladıkları bir şey. X'in yakaladığı gizemi çok doğru şekilde temellendirerek ilerliyor Pearl. Ama ben ikisi arasında tercih yapacak olsam X'i seçerim ben.
Evet.
Ya vizyondayken izlemeyi çok istiyordum ben ama bir türlü şey yapamadım. Denk getiremedim o dönem. Yakın zamanda ikisini arka arkaya izledim. Önce X'i bitirdikten böyle bir yarım saat sonra falan başlayıp da Pearl'ü izledim. Ve yani belki işte o slasher janrasına getirdiği farklı, belli açılarda farklı ama belli açılarda da homaj diyebileceğimiz o eskiyi hatırlatan yaklaşımdan belki birazcık daha Pearl'ün tahmin edilebilirliğinden uzaklaşmasından X daha çok hoşuma gitti. Yani Pearl'ü bir karakter anlatısı ve oyunculuk sergisi olarak çok başarılı bulmakla birlikte belki karakterinin X'te nereye gideceğini bildiğimizden ve hani o gidişata dair aşırı detaylı bir şey söylemek yerine zaten başından da aslında oraya yakın bir yerden karakteri başlatışından, hı-hı, Pearl beni bir içine çekemedi. Yani sahne bazında değerlendirdiğimde çok başarılı bulmakla birlikte filmin geneline baktığımda bir neden dedim yani.
Cidden mi ya? Ben çok beğendim abi şey olarak falan. Yani ben ilk izlediğim, yani ilk 10 dakikasına itibaren kapıldım filme yani. Neden demedim. Hani tamam, evet, şimdi dediğin gibi ne çıkacağı belli, ne anlatacağı da belli. Ama böyle Pearl'ın bir şey havası var ya ki izlenebilirlik diyoruz ya böyle filmlerden falan bahsederken. Bence Pearl çok daha rahat izlenebilir bir film X'e kıyasla.
Okay.
Gerek stil olarak, gerek akışı olarak hikayenin çok aman da bir hikayesi yok yani. Spoilerlı bölümde zaten onun kısmına da gireriz ama hani gerçekten çok özel bir hikaye de anlatmıyor. Hani belki de şey diyebilirsin yani, hani some horror film falan filan diyebilirsin yani hikaye olarak. Ama ona rağmen böyle ki X'ten çok daha farklı renkleri, çok daha farklı shotları var. Böyle bir enteresanmış ya deyip böyle bir arkana yaslanıp bir dikkatle izliyorsun yani. Benim için öyle oldu en azından.
Okey. Bunun detaylarına spoilerlı konuştuğumuz bölümde gireriz. Ama ondan önce X, Pearl ve ikilinin yapım sürecine dair ufak şeyleri paylaşayım ben. Belki izleyicilerden evet. de o kısmı merak edenler vardır. Şimdi T-West'i zaten aslında 2000'lerin başında The Roost'la birlikte işte bağımsız korku diyebileceğimiz alt türe girişiyle birazcık tanımaya başlıyoruz. Şeye geldiğimizde, X'in prodüksiyon sürecine geldiğimizde de hala aslında bağımsız bir tondan devam ettiğini görebiliyoruz.
Evet.
A24 zaten olabildiğince çeşitli bir seçki sunmaya çalışmakla birlikte bu çabası dolayısıyla da hiçbir filmine çok çok büyük bütçeler vermeyen / veremeyen bir yapım firması.
Evet, sınırlı en azından.
X ve Pearl'ü de çok ucuza çekiyorlar bu arada. Yani X'in bütçesi yanlış hatırlamıyorsam 1 milyon dolar civarında.
İkisinin de öyle. İkisinin de bütçesi birer milyon.
Yani düşündüğünde çok çok çok ucuz. Ki hani ya 15 milyona çekilen Green Knight'a bile ucuz bir film diyorken 1 milyon dolar herhangi bir Marvel filminin pazarlama bütçesine denk geliyor falan olabilir yani.
Evet.
Büyük oranda sırtını şeye dayıyor aslında film. Bir, oyunculuklar çok başarılı. Özellikle Mia Goth hem Pearl'de hem X'de büyük parlıyor. İki, gerektiği yerde gerektiği kadar görsel efekt kullanarak ne yakalıyorsa yakalıyor. Görüntü yönetmenliği iki filmde de çok başarılı ki bence X'de yine biraz daha parladığı kısımlardan bir tanesi. Bir de aslında iki filmi arka arkaya getirmiş olmanın onlara kazandırdığı bir ucuzluk hissi var ki aslında iki filmin arka arkaya gelişi de o şekilde oluyor. İstersen sen anlat o kısmı, istersen devam edeyim.
Sen devam et, ben seni bölmek istemiyorum.
Tamamdır. Abi X'i çekmeye başlıyor bu adamlar. İşte Texas'ta geçen bir film olmasına rağmen. Ha bu arada filmin konusundan hemen çok kısaca bahsedelim. İşte 70'lerin sonları, 80'lerin başları. Amatör / yarı profesyonel bir erotik film çekmek isteyen bir 5 kişilik arkadaş grubu.
Evet.
Texas'taki yaşlı bir ailenin işte ahırını ve yanındaki evi kiralıyorlar. Burada kendilerince film çekecekler ama tabii sonradan işler bekledikleri gibi gitmiyor ve bütün olay bir slasher filmine dönüyor. X'te konumuz bu. Pearl'de de orada gördüğümüz yaşlı çiftin kadınının gençliğine dönüyoruz ve 1918-20 civarlarında 18, Birinci Dünya Savaşı'na sonu. Kocasını yollamış bir kızımızı izliyoruz aslında.
Ailesiyle yaşıyor.
Evet yani kendisi iki filmde Texas'ta geçmesine rağmen çekimler Yeni Zelanda'da yapılmış.
Evet.
Ve gerçekten fiziksel olarak inşa etmişler o setleri. İşte bildiğiniz çiftlik evidir, göldür bilmem nedir. Muhtemelen de hazır biz bunun setini inşa etmişiz, devam filmini de çekiverelim kafasıyla gelen bir iş. Çünkü şeyi biliyoruz, prodüksiyon sürecinde işte bir Covid durumu oluyor. O süreçte senaryo taslığı yazılıyor. Mia Goth'la paslaşmalar var. Çünkü Pearl'ün yazım kreditini de aslında alan isimlerden bir tanesi Mia Goth. Yapalım mı? Yapalım. Biraz daha kalmayalım mı Yeni Zelanda'da? Kalalım anasını satayım diye. Oradan sonra da hemen Pearl'e girişiyorlar ki bu kadar yakın tarihli yayınlanabiliyor olmasının da nedenlerinden bir tanesi aslında. Ucuza getirmenin büyük kısmı hali hazırda kurulmuş setlerin hiç toparlanmadan yeniden prodüksiyonda kullanılabiliyor olmasıyla ilişkili. Ama onun dışında da
lokasyonlar.
Ucuz görünmüyor aslında film. Bu da birazcık slasher türünde iş yapmanın.
X'i mi diyorsun, Pearl'ı mı diyorsun?
İkisi de ucuz gözükmüyor bence.
Bence Pearl daha pahalı görünüyor hatta.
Şunu düşünüyorum. Daha az görsel efekte ihtiyaç var Pearl'de. O yüzden parayı farklı yerlerde daha iyi değerlendirmiş olabilirler. Bir de dönem estetiğini yakalamak için de para harcadıklarında otomatik olarak biraz daha prodüksiyon değerine katmış oluyor ya.
Aynen öyle.
Muhtemelen oradan kaynaklanan bir durumu var. X'e dair söylenebilecek şeylerden bir tanesi. Aslında çok alışık olmadığımız Psycho Biddy miydi? Bakıyorum hemen. Evet, Psycho Biddy denebilecek bir alt türe yanlıyor kendine. Psycho Biddy nedir? Bunu aynı zamanda işte Hexploitation olarak da geçiriyorlar ki Hexploitation adına dair ufak bir bilgi. İngilizce'deki hag ve exploitation kelimelerinin birleşmesinden geliyor. Exploitation dediğimiz istismar etmek. Hag de yaşlı kadın, koca karı diyebileceğimiz kişiler aslında. Hani exploitation'ı neyle birleştirirseniz onun istismar edildiği filmler oluyor ki sinemada işte özellikle siyahi aktörlerin istismar edildiği döneme dair Blaxploitation gibi bir kara dönemimiz var. Bu ayrı bir tartışmanın konusu. Hexploitation'da korkuyu ve kadın filmi temalarını birleştirip aslında yaşlı bunak kadınları korku öğesi olarak konumlandıran filmler.
Evet.
Buna da hani Yakın tarihli örneklerden belki işte Last Night in Soho'yu verebiliriz ki izlemeyenler için bir miktar spoiler olabilme ihtimali taşımakla
o
birlikte.
O kadar da değil yani.
İzleyenler neyden bahsettiğimizi anlayacaktır zaten.
O kadar
zaten
da merkezini alan bir durum yok sonuçta Last Night in Soho'da.
Ya bir de korkuda böyle alışık olmadığımız figürlerin kullanılması etkili bir araç ya. Yani bir işte çocuk üzerinden ilerleyen bir kısım var. Hani çocuk işte masumiyetiyle kafanda yer edilen bir şey olduğu için onu bir korku figürü olarak konumlandırdığında otomatik olarak insana daha bir ürkünç geliyor.
Tabii.
Yaşlılarda da benzer bir şey var. En net aklıma gelen örnek Mulholland Drive ki korku filmi bile demeyebiliriz ama yani oradaki yaşlı çift
çok tekinsiz.
Ay ay ay.
Çok tekinsiz hakikaten.
Evet ya yaşlıların da bu arada korku öğesi olarak kullanılmasının temel nedenlerinden bir tanesi onlardan öyle bir şey beklemiyor olman
ya
aslında.
Ya hele ki gençler özellikle porno çekmeye böyle şey yapan gelen gençler biraz böyle bir tık bir spoilerımsı bir girdim ama detayına girmeden hani oraya porno çekmeye gelen gençlere böyle gıptayla bakan bir yaşlı olunca hani
bu evet şey ama benim ya. Mesela filmi takdir ettiğim kısımlardan bir tanesi. Çünkü normalde slasher türü içinde işte slasher türü de nedir? Bir katilin bir arkadaş grubunu ya da belli bir kitleyi
evet.
sırayla öldürdüğü ve genelde bir tanesinin hayatta kalıp ya katili öldürdüğü ya da kaçabildiği filmlerin geneline verdiğimiz aslında bir korkunun alt kategorisi.
Aynen.
Şimdi slasher'larda en çok gördüğümüz anlatım motiflerinden bir tanesi aslında insanların masumiyet ve ahlaksızlık sırasına göre öldürülüşü. İşte en genel yargılardan bir tanesi sevişen bir çift varsa önce onlar ölür. Aynen. İşte en böyle slutty ne denir? Hafif meşrep diyebileceğimiz karakterler önce ölür ve genellikle işte bakire böyle olaylara hiç bulaşmamış oraya da böyle abisinin kardeşinin
daha ordinary tipler.
Bir şeyinin zorlamasıyla gelen ve kendini bu ortamdan biraz daha uzak konumlandırmaya çalışan hanım kızımız da çoğunlukla işte final girl olur ve ya o kurtulur ya da işte bir şekilde katili öldürür falan. Hı-hı. Bunu işte Halloween'de de böyle diyebiliriz. Texas Chainsaw
çok
Massacre'de
fazla.
De.
Ki Texas Chainsaw Massacre direkt bana kalacak olursa yani merkezinde direkt o var.
Evet
yani.
Evet context zaten yönetmenin falan. De söylediği temel esin kaynaklarından bir tanesi yani Texas Chainsaw Massacre.
Hatta şey falan yorumları çok oldu internette de. The pornification of the Texas Chainsaw Massacre falan diye. Evet.
Ya o yüzden bu filmde mesela şey benim ekstra hoşuma gitti. Yani katilin motivasyonunu ahlaksızlığı temizlemekten ziyade kendi erişemediği bir şeye duyulan içerleme üzerinden
evet.
şekillendirmek. Belki bununla birlikte de ufaktan spoilerlı kesime geçiş yapabiliriz.
Hiç 20 dakika
ondan
olmadan
de,
bile yani
evet,
dayanamadan.
Ondan önce de şeyi diye. Çok ufak ekleyebilirim. T-West'in ya da Ty-West'in artık bunu bir üçleme yapma planı da olduğunu biliyoruz. İşte X ortanca filmdi. Pearl'le birlikte bir prequel izledik. Bir tane de Maxine ama X'ten 3 tane. Yani işte öyle tip filmlere gönderme olarak Max X-X-In.
She's a star yani.
Sequel'ı göreceğimizi biliyoruz. X'in hemen bittiği yerden devam edeceğini ve işte 70'lerin sonunda izlediğimiz X'i muhtemelen 80'lerin atmosferini de bir işleyeyim kafasıyla Max X-In'i de devam ettireceğini
evet.
biliyoruz. Dedikten sonra X'e spoilerlı geçiş yapabiliriz.
Abi şimdi her şeyden önce ya bu film hakkında konuşurken gerçek bir pervert izlenimi vermeden konuşmak çok zor. Çünkü hani eğer bir entuziyast olarak konuşursan böyle çok heyecanlı bir şekilde konuşursan offside tarafı çok. Ama ben çok eğlenceli buldum abi. Yani özellikle mesela şey eklentisini yapmayabilirdi örneğin. Gerek var mıydı diye soran çok insan vardı. Film esnasında böyle ara ara gelen. Oraya sonuçta bir çiftliğe gelen bir porno ekibi görüyoruz. Yani porno çekmeye gelen bir ekip. RJ galiba yönetmendi. Production'ın sahibi. Hı-hı.
Production'ın evet. sahibi değil. Production'ın sahibini Maxine'in erkek arkadaşı olan Howard olarak görüyoruz.
Ha,
ama
evet.
RJ yönetmen.
Evet.
Daha artsy fartsy takılan sanatçı
aynen.
çocuk aralarındaki.
Aynen yani. Öyle. O RJ'in işte yönetmenliğini yaptığı porno filmleri görüyoruz. Orada işte Vietnam'dan gelen bir zenci eleman falan Hı-hı. var. İşte birkaç tane hatun falan var. Çok belli. Vibe zaten direkt o vibe'ı da veriyor. Hakikaten bir grup genç bu şekilde geçimlerini sağlıyorlar diyelim. Neyse. Aralarda şey diyordum işte. Onu yapmak zorunda değildi falan dedikleri yer. Çektikleri kısımlardan çok fazla sahne gördük. Filme ne katıyor? Sadece vibe abi. Ve ben o vibe çok hoşuma gitti. Yani Porno olduğu için değil. Bu yüzden çok zor bunun hakkında konuşmak. Ya tamam, şimdi hani pornografik element içeriyor. Hani çok fazla kalça görüyoruz ama bir de onların...
Bir de aktörler ve aktrisler de güzel ve yakışıklı yani.
Orası ayrı. Hani... Orası ayrı. Şimdi hani bayağı thirsty bir film o açıdan. Ama hani vibe olarak çok keyifliydi yani izlemesi. Daha öteye gitmiyorum. Çok tehlikeli.
Peki. Peki.
Kelimeleri, doğru kelimeleri bulamayabilirim.
Sinematografik açıdan çok doyurucu bir film. Direkt evet, 180 çekiyorum değil mi böyle?
Üstad ne yani... güzel anlatmış ya.
Yine mesela bir yandan slasher filmleriyle benzetebileceğim, bir yandan da farklı bulabileceğim şeylerden bir tanesi. Normalde slasherlarda şunu görmeye alışkınızdır biz. İşte title card diyebileceğimiz filmin adının açıklandığı kısımdan evet. Öncesi bize bir tane orijinal cinayet gösterir.
Aynen.
Yani işte. Film boyunca tekrarlanacak şeyin katilin bir nevi ilk kurbanını aynen. Title'dan önce görürüz. Ki hani işte en basitinden Halloween'i düşünebilirsiniz ya da Jaws'daki evet, evet. İlk denizdeki ölüm sahnesi gibi gibi. İlla bu cinayetin ana hikayeye diğer cinayetler serisine bağlanmasına gerek yok. Ama bir yandan da izleyeceğin şeyin senin seri cinayetler işlenecek bir film olduğunu izleyiciye...
Filmin antagonistine dair sana evet. Böyle ipucu verip seni böyle filme falan deyip oturtup filmi izlemeye bağlayacak olan şey evet. İşte.
Bir yandan aynısını görüyoruz, bir yandan çok farklısını görüyoruz. Çünkü evet. İşte bir şerif ekibinin evi keşfetmesiyle başlıyor. Aldıkları bir ihbar üzerine eve gidiyorlar. Bir yandan televizyonda oynayan bir işte papazın verdiği dini konuşma, ahlaksızlıkları eleştirdiği ki bence onun da hikaye içindeki konumlandırılışı evet. Ve sonda bağlandığı twist çok çok yerinde. Bir yandan da bir şeyler keşfetmelerini izliyoruz. Ama şeyi görmüyoruz. Olayın işlenişini görmüyoruz. Bu açıdan biraz farklılaşıyor. Öte yandan filmin başlangıcına geçtiğimizde işte Maxine ve tayfasının yoldan geçişi ve çiftlik evine gelişi ki oralar mesela Texas Chainsaw Massacre'ın neredeyse birebir uyarlaması diyebileceğimiz sahneler.
Shot by shot remake gibi hatta neredeyse.
Yani şeyi biliyoruz biz başından itibaren. Bu bir slasher filmi olacak. Bunların evet. Çoğu muhtemelen ölecek. Ama bir yandan da ki görece de kısa bir süresi var aslında. Yani 2 saate bile yaklaşmıyor. 1 saat 45 dakikada bitiyor film. Özellikle dikkat ettim. İlk cinayet 1 saat boyunca işlenmiyor.
Evet.
Yani RJ'in yönetmen olan çocuğun ölümü tam olarak 1. saatte falan geliyor.
Aynen öyle.
Oraya kadar sana sadece lan bu cinayet vibe. Niye işlenecek ve vibe dediğin hakikaten. Yani o atmosferi geçirmek, ama havayı işte, yaratmak için.
Tam dediğin
için.
Nokta neden işlenecek kısmını vibe'la beraber işliyor aslında. Bence hatta o pornografik elementlerin, en azından o çektikleri pornografik filmlerin aralarda gösterilmesinin sebebi filmde ki yani sadece vibe için de değil. Evet o vibe'ı veriyor ama cinayetlerin işlenmesinin temel sebebini de sana gösteriyor. Çünkü ortada bir kıskançlık oluşmaya başlıyor.
Evet.
Bir gıpta oluşmaya başlıyor.
Ve neye gıpta ettiğini gösteriyor sana aslında.
Aynen öyle.
Ya işte başta bahsettiğim psycho BD alt türüne dair en çok eleştirilen şeylerden bir tanesi. Şimdi tamam yaşlı kadınların işte manyaklaştığı şeyler yazıyorsun. Ama abi bunun işlendiği dönemde yazanların %90'ı erkek. Yani evet. Zaten Hollywood'un böyle bir işte yazarlar odasının tamamen erkeklerden oluşması ve yine de kadınlara ve kadınların neler düşündüğüne dair çok iddialı atıp tuttukları şeyler yazmaları üzerinden kara bir geçmişi var.
Aynen öyle.
O yüzden burada mesela katilin motivasyonunun işte düşünce yapısının bu kadar iyi işlenmiş olması şaşırtıcı kısımlardan ve yenilikçi diyebileceğimiz kısımlardan bir tanesi bence. Yani yine şeyi düşünüyorum hani... Bir film yapıyorsun, bağımsız korku filmi. O zamana kadar yapılmış hiçbir şeye sırtını dayamıyor aslında. Tamam, homaj olmasını geçtim. Ve bundan 6 ay sonra devam filmini çıkarıyorsun. Devam filmi de yine slasher'lardan neredeyse hiç aşina olmadığımız şekilde katilin köken hikayesini anlatma üzerine.
Ki devam filmi de değil aslında yani.
Yani şeyi düşünüyorum. Şimdi en büyük slasher franchise'larına baktığında bile işte Halloween'in Michael Myers olsun, 13. Evet. Cuma'nın Jason olsun, osu olsun, busu olsun. Hiçbiri aslında bize katilin köken hikayesini anlatmaya çok da yanaşmıyor.
Evet.
Burada yani empati kurmak belki biraz fazla ileri gitmek olur ama en azından sempati fazla ileri gitmek olur. Ama empati kurabildiğimiz, en azından neyi neden yaptığını anlayabildiğimiz... Bu yüzden de geriye dönük bir hikayesini dinleyebileceğimiz bir yerde konumlandırıyor bize ana katili.
Hı hı.
Pearl'ün psikolojisine bu kadar dalması ve hani X'le aralarındaki paralellik üzerinden bunu yapıyor olması. Çünkü film boyunca şeyi görüyoruz. Pearl işte Maxine'e ayrı bir değer veriyor. Onu ayrı bir yere konumlandırıyor. Ve kendisiyle kurduğu bir benzerlik üzerinden bu bir konumlandırmayı yaptığını anlıyorsun. O yüzden şey güzel bir gidiş noktası bu hikayeden sonra. Ya Pearl ne yaşamıştı da Maxine'le böyle bir benzerlik kurdu arada? Fikri aslında bir prequel için akıllıca bir fikir.
Ya zaten tohumlarını ekiyorlar. Özellikle filmin böyle son çeyreğinde falan bir iyice bir yüzleşmeleri olduğunda sen de benim gibisin, sen de benim gibi, senin sonun da benimki gibi olacak falan şeklinde diyalogları falan çok var. Aralarındaki o bir paraleli kuruyor. Belki yani izlerken normal sadece bir kıskançlığından dolayı işte gençliğine dair bir şey yaptığını anlıyorsun kadını falan, ama Pearl'ı izledikten sonra çok daha iyi kuruyorsun o köprüyü yani.
Filmin yine güzel yaptığı şeylerden bir tanesi, bir saatte ilk cinayet işleniyor ama oraya kadarki kısım da tamamen gerilimden uzak değil aslında.
Tabii canım.
Yani daha çiftliğe ilk geldikleri sahnede işte seni Howard'ın elinde silahla adamı karşılayışından.
Aynen öyle.
Şeyi gösteriyor sana, hani lan bu yaşlılar çok da aklı başında yaşlılar değiller.
Şey sahnesi var ya, bir de onların kaldığı kulübeye işte Howard onları götürüyor. Her cümleden sonra Howard'ın böyle pis pis baktığını böyle bir...
Bu arada casting çok başarılı, çok onu bir başarılı söyleyeyim. Her evet. rol için. Her yani rol yaşlılar için zaten.
Ki iki film içinde bence.
Evet.
Hani bu kadar az bütçeyle, bu kadar kısa zamanda bu kadar nokta atışı casting gerçekten takdir edilesi. Ve şey abi, o Howard sahnesiyle alakalı söyleyeceğim şey de, orada sürekli böyle boş boş baktığını gösteriyor ya kamera böyle. En sonunda da şey diyor, sizi hiç sevmedim diyor mesela. Hani zaten gergindik daha çok sebep veriyor herif yani bize.
Ya bu arada şimdi düşününce fark ettim, Howard karakteri bence çok ilginç bir karakter.
Evet.
Özellikle X'te ve Pearl'de yansıtılışına bakıyorum. Yani Max X'in yerine mesela Howard'ın Pearl'den sonra ama X'ten önceki evet. arada Pearl'le birlikte yaşadıklarını Howard'ın perspektifinden evet. işleyen bir şey de izlemek isteyebilirdim
ve
ben
şey mesela Howard dediğimiz karakter de bu arada hani izleyenler zaten hatırlayacaktır. Yani bu adam 1918'de Birinci Dünya Savaşı'ndan dönüyor. Birinci Dünya Savaşı'nda savaşıyor. Aynı zamanda X'te, yani X filminde gördüğümüz halinde de İkinci Dünya Savaşı'nda da savaştığını öğreniyoruz. Adam iki dünya savaşı görüyor. Ve
ki yani bir de arada kimle yaşadığını, nasıl evet, yaşadığını düşününce.
Evet, bir eşi bir manyak katil. Yani kıskançlığından, hayallerini gerçekleştirememiş olmanın verdiği böyle öfkeyle şeyle beraber korkunç cinayetler işleyen, her şeyden önce yani söyleyebiliriz zaten, kendi ailesini öldüren ve ya o sahneler falan da ayrı konuşuruz zaten, bir kadın ve ne ara bunu kabul etti, ne ara bunların örtbasına yardımcı olmak için böyle ha evet ya o benim karım ne olacak falan demeye başladı. Ya bir şey yapıyorsun izleyici olarak mesela, diyorsun ki işte tamam ya iki dünya savaşı görmüş, kafayı kırmış bu da diyorsun, ama abi şimdi iki dünya savaşı arasında da neredeyse 30 sene var.
Ya şey çok komik. Pearl'ün sonunda Howard'ın kaldığı durum bana evet. şeyi hatırlatıyor. Böyle Gone Girl'deki Nick'in kaldığı durum gibi, tamam mı?
Evet.
Hani abi eve geldik, böyle de bir şey var ama yapacak da bir şey de yok. Yani.
Aynen, ve hani geldiği halini gördün. Gayet jilet gibi bir adam olarak geliyor asker üniforması üzerinde falan. Hani kafayı kırmış bir adam gibi de görmüyorsun. Ne bileyim işte savaş etkilerinden böyle PTSD sahibi falan diye de değil. Adam gayet böyle saçı yapılmış falan, yeni berberden çıkmış
ama
gibi
işte
geliyor
true
ya.
Love.
Abi, evet, Pearl'ın bize anlattığı hikaye bu değil mi? Böyle true love.
Tabii
yani.
Gerçek aşk. İşte gerçek insana aşk neler değil. Yaptırmıyor
tabii
ki.
Tabii canım yani. Abi bir de hayır, sadece şey de değil. Hani sadece böyle gelip Pearl'ın ne gibi korkunç cinayetler işlediğini öğreniyor değil. Hani kulakla beraber, hani kulağını kulak dolmasıyla diyeyim daha doğrusu. Pearl anlatmıyor. Geliyor, annesinin babasının çürümüş cesetleri var. Ortada çürümüş, berbat hale gelmiş bir domuz var. Domuz yemeği var. Hani bunu görüyor adam. Yani sadece işte benim karım birkaç kişiyi bıçaklamış ya.
Bir de kız kardeşi timsahlara yem olmuş onun. Onu belki de hiç öğrenmiyordur bu arada. Onu da bilmiyoruz.
Belki
yani.
De. Belki de. Şeyi biliyoruz sadece. Hani bu adam her şeyi örtbas etmeye okey oluyor falan. X'deyken hiç şeyi sorgulamıyorsun. X'deyken hatta izlediğinde ben ilk şeyi düşünmüştüm yani. Hatırlamıyorum şimdi spesifik bir diyalog var mı Howard'ın bu şeyle, işbirliğiyle alakalı, ama ben hani hey bunlar karı koca manyak falan diye düşündüm.
Öyleler, öyleler.
Öyleler ama hani ana manyak, ana manyağın kim olduğu açık. Pearl'miş aslında. Howard sadece hanımcılığı bir sonraki seviyeye taşıyan.
Birkaç sonraki seviyeye taşıyan evet, artık. Yani.
Hanımcılık.
İşte. Ama mesela gerilimi tırmandırma konusuna geri dönecek olursak. İşte Howard'ın başta silahla Wayne'i tehdit ettiği evet. kısmı izledik. Ondan sonra geçtik. Maxine'in gölde yüzerken arkadan timsahın gelip yakalayamadığını görüyoruz. Evet. Ama bir yandan da timsaha ve göle dair bir tanıtım oluyor bu aslında.
Aynı zamanda,
bize. Yani
aynı zamanda Maxine'in poposuna dair de bir tanıtım
tabii,
oluyor.
Tabii.
Ben bunu yapıp duracağım bu arada.
Sonrasında bir dolu erotik film çekim sahnesi izlerken bir yandan evet. da Pearl'ün bunları bir sapık ve hani ürkünç ucube olarak böyle arkadan gözetlediğini.
Zamanında biz de yapardık böyle şeyler.
Hey gidi günler be.
Hey gidi günler. Bana da böyle fırsat geldiydi de ben tepmiştim falan.
Ama gelmiyor işte. Bence gelmiyor zaten öyle. İçerlediği kısımlardan bir tanesi o yani. Oraya hani Pearl'ün motivasyonuna daha detaylı değiniriz. Şeyi gördük. İşte timsah cinayetini gördük. Silahı gördük. Bir de yine tırmandırılan Lorraine ve RJ ikilisi üzerinden bir gerilim var aslında. Bu illa şey değil. Hani bunların başına kötü bir şey gelecek, hayatları tehlikede gibi bir deneyim değil.
Evet.
Ama işte ekibin görece ahlaklısı olarak gördüğümüz Lorraine'in, ki güzel göndermelerden bir tanesi yine, işte boynunda haç kolyesi falan var. O kadar dininde, imanında bir
tabii
karakter
canım.
Güya. Yavaş yavaş o ekibin içine çekilişini de izliyorsun aslında. Ve hani bir günah işlenecek orada. Ona tanıklık ediyorsun. RJ'in buna duyduğu rahatsızlığı görüyorsun. Öte yandan bütün bunlar olurken dediğimiz gibi işte Pearl'ün bunları gözetleyişini izliyorsun. Ona dair de çok güzel detaylardan bir tanesi. Hani filmmaking'e dair aha. güzel dokunuşlardan biri. Ki Pearl'de bunun yapıldığını görmüyoruz. Yapılmaması da mantıklı işlediği hikayeye dolayısıyla, ama X'de Pearl'ün gizli gizli ekibi izlediği yerlerde kameradan Pearl'ün POV'sine, onun bakış açısına konulan çok fazla plan var.
Evet.
Yani işte bir köşenin arkasında başlıyor kamera, hafif dönüyor ve o tarafı gösteriyor. Sanki kafasını çevirip bakıyormuş gibi. Sonra geri yerine dönüyor falan. Hani bu gibi güzel dokunuşlarla o gizli gizli izleme, gözetleme etkisini de iyi geçiriyor aslında izleyici. Bundan sonra Lorraine'in işin içine çekilişini ve hemen akabinde de Pearl'ün cinayetlere başlayışını görüyorsun. Ama tabii ondan önce filmde gördüğümüz en belki loser diyebileceğimiz karakter olarak RJ duşta ağladığı sahne ve ardından başlarım sizin çekeceğiniz filme, çekmiyorum lan filminizi falan deyip çekip gittiği.
Benim direkt aklımdan sildiğim sahneler ya. Yani genel olarak çok sönük bir karakter zaten. Ve şeyi de ya, klasik şey olayı var. Abi ilk böylece kesin dediğin karakter.
Evet,
yani,
gözlüklü adam bir tek
evet,
o vardı.
Yani o adamın yönetmen olması ve hani prodüksiyon o an oradaki şey, yani yetkili abi olması falan bile uymuyor yani. Tamam, bu adam gitti. Zaten o direkt böyle bir 10 dakika civarında bir sahnesi var onun. Yani öldüğü sahne işte. Onun dışarı
o kısım bayağı önemli ve üstünde durulan bir sahne olarak yansılıyor evet. aslında. Ondan önce şeyi çok ufak söyleyebilirim. Çektikleri porno filmlerine dair bir tanesi
lütfen söyle.
Buna dair niye bir anekdot
evet,
veriyorsam.
Lütfen.
Şimdi engin porno bilgimle buraları size açıklamakla yükümlüyüm ben. İlk çektikleri film işte çiftçinin kızı temalı bir şey çekiyorlar ya. Gerçekten galiba öyle bir yetişkin filmi varmış ve ona gönderme olarak o sahneyi o şekilde çekmişler diye bir duyum aldım. Bunlar hep tabii kulaktan da öyle diyorlar.
Evet
yani.
Diyorlar.
Duyduk böyle arkadaşlardan. Onun dışında bir de RJ'in duşta ağladığı sahne neredeyse şat by şat Psycho'daki duştaki ölüm
evet.
sahnesinin bir
evet.
göndermesiymiş. Bu da böyle güzel dokunuşlardan
sadece
bir tanesi.
Sahnenin sonu aynı yere çıkmıyor ama böyle evet. selam çaktığı çok yer var hakikaten.
Gönderme var, selam çakmışlar, gönderme var.
Üstada burada bir selam olsun falan diye.
Evet. Pearl'ün RJ'yi öldürdüğü sahne. Ne düşünüyorsun?
nasıl diyeyim, zavallı gibi ölüyor ya bir de. Dışarıda. Evet. Hani bana soracak olursan başka türlü zaten hani şeyi diyorduk ya hani ilk kim ölecek falan. Zaten hani evet abi Pearl hani yap bir şeyler artık falan diye bekliyorsun. Yaşlı kadından bir şeyler bekliyorsun artık. Bir anda zaten çakıyor şey pitchfork'la. Pitchfork'un
yok. Pitchfork'la değildi önce galiba. Bıçakla öldürüyor.
Bıçakla. Evet, pardon.
Sahne zaten şu şekilde
evet,
gelişiyor.
Evet, elini saklıyor. Pardon, evet.
Önce bir gidip
ben de bazı sahneler hala blur çünkü.
Abicim senle de bir şeyler yaşamaz mıyız gibi bir anlaması var.
Evet evet doğru.
RJ diyor ki ablacığım yürü git manyak mısın ne yapıyorsun ya falan. Sonra işte direkt aşağıdan çıkartıp
oynatacağım diye de
çenesinin altından soktuktan sonra da
evet, evet.
Ölüm sahnesi çok uzun süre devam ediyor dediğin gibi. Yani şeyi görüyoruz baya. Saplıyor. Kafası artık pelteye dönene kadar. Ki güzel de çekilmiş. İşte RJ'den sıçrayan kan otobüsün işte van ne denir? Minivan.
Aynen minivan işte.
Adı var onun Türkçe ama unuttuk. Pickup evet, diyeyim pick-up. Geçeyim. Onun farlarına sıçradıktan sonra gelen ışığın kırmızıya döndüğünü görüyorsun hı-hı. falan. Oranın yine görüntü yönetmenliği başarılı. O sahneye dair en çok eleştireceğim şey önce işte RJ arabayla birlikte kaçacakken Pearl aniden karşısına çıkıyor. Sonra iniyor ablacığım hayırdır kayboldun falan muhabbetleri. Oraya geçmeden önce şeyi görüyoruz. Arabadayken Don't Fear the Reaper çalıyor.
Abi evet.
Yeter artık ya. Korku fazla filmlerinde klişe. Çalmayın şunu. Çok hani fazla. Tamam yine bir işte janra göndermesi. Slasher'larda çok sık tercih edilen bir şarkı.
Evet.
Ama bilmiyorum. Burada bağlamla da bir ilişkisi olmayışından benim için rahatsız edici büyük oranda. Mesela en sevdiğim kullanılışı işte Scream'de şeyi görüyorsun. Bizim katil olduğunu filmin sonunda öğrendiğimiz ana karakter olan kızın odasına girdiğinde arkada radyodan çalıyor şarkı. Şimdi burada güzel bir foreshadowing aynen. olarak işliyor aslında ama Pearl'de selam çakmak dışında çok bir nedeni yok aslında orada kullanılmasının.
Aynen öyle. O RJ'in sahnesiyle alakalı beğendiğim detaylardan biri şimdi biraz daha böyle aklımda daha bir canlandı. Şey shotları vardı ya. Arabanın içerisinden direkt farla Pearl'ü gördüğün shotlar.
Hı hı.
Orada ben şey düşünmüştüm ya. Hani abi arabanın içindeyim. Her ne kadar kim olduğunu bilsem bile bir yaşlı kadın arabanın önünde farları açıkken böyle bir duruyorsa kafası hafif şöyle durup falan. Abi inmem arabadan ya. Bir ihtiyacınız var mı? İyi misiniz? Falan. Hayır abi.
İnersin.
İnmem abi.
Abi kadın ama belki de uyur gezer yaşlı. Ne yapsın ya. Yani? Yardım etmeyeceksin mi gerçekten?
Abi bir de zaten şey de hani izleyici olarak da çok kıllanıyorsun. Tamam zaten o yüzden var o sahne. Ama hani sürekli sağına falan böyle sağını görmüyorsun. Kulağına fısıldıyor falan. Abi RJ olmasını sev. Başka hiçbir karakter bunu yapmaz orada mesela. Zenci karakterin adı neydi?
Jackson.
Jackson değil mi? O kral yapmazdı bunu mesela. What the fuck is wrong with this woman? Falan geri vitese takar giderdi yani.
Jackson'ın ki yapmadığını da görüyoruz aslında. Howard kulübeye geldiğinde evet. Kapıda karşılıyor. Orada bile böyle bir hayırdır emmi geldim bu saatte evet. Buraya ama.
Adamın umurunda değil oğlum. Adam şey yapmaz yani kendini o şekilde yem etmez ama o da Harvard'da ölüyordu galiba.
Yok ama şeyi de görüyoruz bir yandan ya. Safozlar yani çocuklarda. Çünkü şey de var mesela.
Hippilik var abi.
Bobby. Diğer kız.
Evet.
Sarışın olan ablamız. Evet. O da mesela gölün kenarında Pearl'ü çıplak bir şekilde gördüğünde gidiyor işte hırkasını sarıyor hemen üstüne bilmem ne. Hani Pearl manyak laflar etmeye başlayana kadar o da bir şefkat gösterisinde bulunuyor aslında.
Aynen.
Yani. Ya hiçbir öyle şey değil. Doğuştan kötü karakterler değiller. Ki olmadıklarını da o işte tam Lorraine'i ikna ettikleri birlikte içme sahnesinde görüyorsun.
Yani.
Abi biz diyor bunu zevk için yapıyoruz. Çünkü genciz yapabiliyoruz. Niye yapmayalım ki? Diyerek aslında filmin temel temalarından bir tanesinin de altını çiziyorlar orada. Onun dışında o sahneyle ilgili sonrasında Pearl'ün kalkıp dans etmesi. İşte böyle bir balerin figürlerine falan girmesi.
Çok.
Sana şeyi diyor aslında. Ya öyle. Öte yandan şunu diyor. Lan bu kadının geçmişinde hakikaten demek ki star olmakla ilgili bir şey i̇şte, varmış evet, ve evet. Bu yaptığı hareketle o günleri yad ediyor. Hani yine prequel'a yatırım gibi.
Aynen.
Birazcık. RJ'den sonra Lorraine'in işte eve gidip ya benim erkek arkadaşım vardı gitti ne oldu ona acaba falan diye bir Howard'la konuşmasını görüyoruz. Akabinde onu bodruma kilitliyorlar. Ki burada yine kaçındıkları klişelerden bir tanesi işte bodruma indiğinde başına kötü bir şey gelmesi. Gelmiyor. Yani Lorraine aslında kaçıp da gidebilir de. Yani Lorraine'in ölümü çok saçma sapan bir ölüm.
Ben çok sonradan fark etmiştim onu. Öldü değil mi lan o falan diye böyle bir. Çünkü bir ara kayboluyor ortadan. Hani
ta filmin sonunda ölüyor ve tamamen kendi aptallığı yüzünden ölüyor
aynen
aslında.
Aynen öyle.
Oraya gelme, orayı da atlarsın.
Unutuyorsun karakteri çünkü. Bu vardı değil mi lan oluyor yani.
Evet ya, Wayne'in ölümü birazcık saçma. İşte Pearl'ün gözüne bir şeyler sokuşuyla falan filan ölüyor. Bu arada filmin geneline dair hazır ölümlerden konuşuyorken plastik makyajın çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten ölüm sahnelerinin tamamında çünkü
evet.
İşte RJ'in kafasının parçalandığı sahnede orada bir maket var aslında. Yani vücudu altta fake bir zeminde kendi vücudu ama kafa kısmında kendi kafasına benzeyen bir maket ve o parçalanıyor.
Evet.
Benzer şekilde Wayne'in gözüne delikten bir şey sapladığı kısımda yine Wayne'in kafasının birebir bir maketi var, ona saplıyorlar falan. Bir de Mia Goth'u Pearl'e çevirişleri, yani Maxine'in Pearl'e geçişi çok çok başarılı bir plastik makyaj. Ki ben izlerken çok ilerleyen kısımlara kadar aynı kişi olduklarını anlamadım yani.
Doğru, evet. Ki şey aynı kişi olduklarını anlamadım dediğin, pardon.
Mia Goth ikisi de.
Ha evet evet. Şey olarak zaten ben ilk filmi izlediğimde şeyi hatırlıyorum ya. Bir aktris için bakmıştım yani hani. Kim ya? Kimdi ya bu falan diye arıyordum yani.
Değil mi? Yani sana ve, yutturuyor onu.
Ve ya hani bir sahte de bir durmuyor diye şimdi. Eğitimli göz biraz onu bir fark ediyor az çok. Film izlediysen bir fark ediyorsun ama bir yandan da düzük böyle bir bazı ışık vuran sahnelerde falan da çok gerçek duruyor. O şeyin o arkasından falan bazı sahneleri var ya. Camın arkasından baktığı yerler falan, ay ışığı falan vuruyor böyle. Çok gerçek ve çok korkutucu duruyor ya. Mia Goth resmen hani iki filme de direkt o şekilde taşıyor ya.
Evet. Ya ilk filmde hadi herkesin oyunculuğunun belli bir seviyenin üstünde olduğunu söyleyebilirim.
Tabii.
Gerçi ikinci filmde de öyle ama ikinci film özellikle onun performansına biraz daha odaklanışından taşıyor diyebiliriz gerçekten yani. İlk filme dair bir de işte dediğim gibi Pearl'ün motivasyonunun bize net bir şekilde gösterilmesi. İşte takdir edilme, gençlik,
evet.
Gençliğe duyulan özlem. Tabii gençlikle birlikte bunun içine libido da dahil oluyor otomatik olarak. Ah eskiden neler yapardık.
Ey gidi günler.
Şimdi gençliğimiz olacaktı teması vücut buluyor. Bir yandan da tabii işte başkalarının takdiriyle birlikte bir nevi kendi değerini oluşturma. Çünkü Howard'la ilgili sürekli Pearl'ün sıkıntısı o. Diyor ki işte bey gel de bir şeyler yapalım. Adam da kıyamam diyor. Kalbim kaldırmaz benim be hanım.
Bir şeyler yapalım dediğin ya şimdi abi o kadar porno falan dedik. Artık X'in şeylerinden bahsederken yapacak bir şey yok. Howard abimiz ununu elemiş, eleğini asmış.
Sanıyoruz. Ama sonradan öyle de çıkmıyor
evet,
aslında.
Evet. O da bir ayrı bir twist. Şey falan bekliyorsun böyle Pearl işte kıskanıyor bu porno çeken gençleri. Ah ne güzel işte. İyi işiyorlar, şey yapıyorlar, gençliklerini yaşıyorlar falan. Benim içimdeki gençlik ateşi de sönmedi hala falan filan. Howard'ı böyle bir ayartıyor. 80 küsür yaşında adam. Diyorsun ki eyvah, hadi yatakta ölecek bu adam falan yani.
Ölmüyor.
Ölmüyor.
Evet.
Adam geberircesine şey yapıyor, bir performans sergiliyor.
Evet, o sahneyi de izliyoruz rahatsız edici olmasına rağmen.
Abi
yani.
Çok rahatsız edici ve buradan da şeyi anlıyoruz hani şaka tabii ki de. Yaşlı insanların acaba bazı şeyleri yapmaması mı gerekiyor?
Ya bu arada ama şey güzel bir işleyiş şekli gerçekten. Yani Pearl'ün derdi aslında özel olmak ya.
Evet.
Ben de özeldim. Hala özel miyim acaba ve evet. O yüzden mesela Howard ilk reddettiğinde sonrasında şey diyor. Tell me I'm special. Özel evet. Olduğumu söyle bana
60
falan.
60 sene geçmiş hani onun şeyinden ama.
Çünkü ama
hala
bir yandan
bir
da hani
var.
Pearl'ü de izledikçe onu anlıyorsun. Kadın gerçekten hayatı boyunca birileri tarafından takdir edilmeyi beklemiş ve
evet.
Muhtemelen hayatı boyunca da erişememiş ona.
Evet.
Ki hani bu işi sürekli yaptıklarını sonradan öğreniyoruz. Daha önce de başka gruplar gelmiş, onları da öldürmüşler. Bunlar aslında deneyimli bir seri katil ikilisi. Ve muhtemelen hepsinde aradığı şey benzer. Ha. Maxine'in kendine benzerliği üzerinden kurduğu, işte kızın da star olmak istemesi vesaire üzerinden kurduğu bir empati var. O yüzden de onu öldürmek istemiyor aslında. Ama evet. How the tables turned diyoruz. Ki mesela sondaki şey de çok güzel bence. Maxine'in akıllı bir karakter olarak gidip torpidodan silahı alması.
Bir zahmet.
Ve sonra yani. Boş silahla blöf olduğunu bilmeden blöf yapışı ve üzerine gelişenler. Howard'ın kalp krizi detayının o kadar abi, güzel bir yerde yeniden getirilmesi.
Abi ikisinin ortasında bir anda düşüyor ya böyle. Hani o beklediğin yerde olmuyor.
Ama hani, abi bir yandan da öldü sandığın şey gerçekten yapsa kalk karşında sen de kalp krizi geçirirsin yani.
Ya orası öyle evet. Bir de tabii ki dünya savaşı görmüş. Hani Pearl gibi birisinin eşi falan artık.
Adamın
o
artık,
adam kalpten ölmesin de kim ölsün
mesela
abi.
Mesela PTSD yani. Deriz ya hani travma sonrası stres bozukluğu. Evet. Adamın travması bitmiyor zaten. Birinci Dünya Savaşı arada Pearl'le geçirilmiş yıllar. İkinci Dünya Savaşı tekrar Pearl'le geçirilmiş yıllar. Hani travma stres bozukluğu var adamda direkt.
Aynen öyle. Hala devam eden bir travma yani gerçekten.
Ve yine akabinde Pearl'ün işte Lorraine'i shotgun'la vurduktan sonra düşüp kalçasını kırarak ölüme yaklaşması.
Abi evet o sahne böyle çok bana şey geldi ya böyle Tarantino filmlerinde de böyle abartı geriye uçmalar falan vardır ya hani
ama
silah ateş edikten
bana şaşırtıcı
sonra.
Gelmiyor ya. Öyle olur muhtemelen gerçekten.
Tabii canım yok şey olarak değil. Aa hiç gerçekçi değil falan maksadında demiyorum. Sadece hani böyle ne bileyim yani Tarantino filmlerindeki vibe'ı aldım öyle. Genelde onun filmlerinde de şey olur ya hani silahın böyle overpower ettiği sahnelerden biri falan. Enteresan bir dokunuş. Yani o sahnede öyle bir şey beklemiyordum. Yani hani bir anda böyle Maxine sadece dodge'layacak hani. Ve üstüne atlayacak falan. Hiç öyle bir şeye gerek kalmadı. Kıçını kırdı kırık kadın yani resmen.
Okey. O zaman X'e dair ekleyeceğimiz bir şey var mı? Abi, belki şeye çok ufak dönebiliriz. Dediğim gibi pastörün, televizyonda gördüğümüz papazın Maxine'in babası çıkışı detayına. Yani film boyunca o göz konuşmayı bize gösteriyor olması. Çünkü açılışta
evet,
görüyoruz.
Evet, açılışta görüyoruz.
Evdeki sahnelerde yine arkada oynadığını görüyoruz.
Aynen öyle.
Ki hani böyle bir çiftin böyle bir kanal izliyor olması mantıklı. Kafayı bozmuşlardır gerçekten
tabii
bununla
canım.
Yani. Ama bir yandan da şey diyorsun izleyici olarak. Lan bu kadar gözümüze sokuluyorsa. Çünkü ilk sahnede bayağı kamera bir noktadan sonra konuşmaya dönüyor ve
aynen
sadece
öyle.
Oraya odaklanıyor falan.
Ekranı gör, izliyorsun.
Yani diyorsun
sadece.
Bu bir noktada bir yere bağlanmalı.
Frame within frame.
Nitekim bağlanıyordu ve bence bağlandığı yerde anlamlı bir yer yani.
Evet ya karakter Maxine'in zaten hikayesini artık merak ediyoruz. Ne olacağını merak ediyoruz. Çünkü Maxine de oradan çok temiz ellerle çıkmadı yani.
Evet ki belki de bu arada bu papazın durumu ve işte Maxine'i arıyor olmaları ya da işte benim
evet.
Kızım Maxine muhabbeti bir sonraki filmde Max XX'inde işlenecek detaylardan bir tanesidir.
Kesinlikle canım. Ty West'in ya özellikle Pearl'ı izledikten sonra o bahsettiğimiz Pearl tohumları X'in içerisindeki abi ya hepsini kullanıyor ya. Ya adam her oraya koyduğu ipucunu her böyle noktayı iki filmde de birbirine bağlıyor. O yüzden Maxine'de de bağlayacaktır ki bence çok güzel bir paralel var aralarında. Çok güzel de bir zıtlık var. O yüzden merak ediyorum yani Max'in hikayesini ki dediğim gibi hani oraya sadece aslında Pearl'den gördüğümüz böylelikle de Pearl'e geçiş yapalım. I'm a star repliğinin aynısını aynı tonlamayla.
You don't have the X factor. Pearl'ün sonunda audience'a girdiği kısımda seçmelere katıldığı kısımda
evet,
jüri üyelerinden
evet,
bir tanesi.
Evet. Doğru. You don't have
yine X'e güzel göz kırpışlardan
aynen.
Bir tanesi
diyor. Beğendik yani. Ama you don't have the X factor diyorlardı. Evet evet. O yüzden hani Maxine'e dair olan da birçok şeyi böyle çok güzel bağlayacaklardır. Gerçekten bir Pearl'e dönüştüğünü de görüyoruz filmin sonunda. Çünkü abi artık hani Pearl'ın kafasını patlatıyorsun. Hani zaten kalçası kırılmış olan bir yaşlı kadının kafasını arabayla ezmek de normal bir insan işi değil yani. Bırakıp da gidebilirsin gayet. Bırakmıyor yani. Gebertip gidiyor yani. Oradaki pickup truck'ı alıp. Pearl böylelikle. Bu şekilde
evet.
Pearl diye geçiyor.
Pearl. Pearl'e dair benim en büyük eleştirilerimden bir tanesi. Aslında ilk 10 dakikası da bu eleştirinin somut bulmuş hali gibi. Yani her şeyini biliyoruz ya artık.
Evet.
İlk 10 dakikalık sekansta X'te gördüğümüz her şeyi gösteriyor bize işte. Ahırı gösteriyor, tırpanı gösteriyor.
Tırpanı gösteriyor.
Timsahı gösteriyor falan. Yani
öyle.
tamamen X'e göndermeyle açılıyor.
Hem o, bir de en sevdiğim detay bile değil artık yani, direkt hani sahnenin kendisi. Çok böyle sanki ne bileyim yerden işte böyle hani bardağa çay doldurur gibi bir doğallıkla bir anda böyle kaza saplıyor ya abi, evet. Tırfanı böyle hani tam bu Pearl hani.
Benim en büyük eleştirim bu olacak işte. Yani Pearl belli açılardan iyi bir prequel'ın yapması gereken her şeyi yapıyor. Belli açılardan da bence yapmaması gereken şeyler yapıyor. Şimdi bundan daha önce bizim canlı yayınlardan bir tanesinde bahsetmiştim. Andor dizisi ve aslında sonunu bildiğimiz bir karaktere ön hikaye yazıyor oluşu üzerinden.
Evet.
Twitter'da Delaney King diye bir ablamız var. Bu ablamız 3D karakter tasarımcısı ve aslında işte God of War gibi birçok daha oyunun hani üst düzey, AAA diyebileceğimiz üst kalite oyunun yapımında çalışmış birisi. Twitter'da çok güzel bilgilendirici threadler yapıyor. Genellikle oyun yapımı ve optimizasyon üzerine. Ama tabii hikaye anlatıcılığına da ilgisi var. Bütün nerd, evet, geek insanlar gibi işte masaüstü FRP'dir, minyatür boyamadır falan. Her kısmıyla ilgileniyor. Onun prequel'lara dair söylediği şeylerden bir tanesi. Bunu da işte Solo, A Star Wars Story üzerinden temellendiriyordu. Solo da nedir? Han Solo'nun köken hikayesini anlatan bir Star Wars filmiydi yine.
Aynen.
Ki çok da beğenilmemişti. Ya iyi bir prequel, senin orijinal eserde gördüğün karakteri ya da temayı ya da olayları farklı bir bağlamda değerlendirebiliyor olmanı sağlamalı. Ya da orada gördüğün çok ufak detayların bile nedenini, nasılını sana temellendirmeli diyor.
Yeni işte, bir pencere açıyor olması.
Evet, ya yani en basit örneği üzerinden hani şöyle bir şey bile kıymetlidir diye şey örneğini veriyordu o dizide de. İşte atıyorum Han Solo'nun biz orijinal üçlemede rastgele bir tane pilota hop hop o kaskını bir takmadan sakın binme ona dediğini görüyorsak ve sen bize prequel'ında Han Solo'nun bir arkadaşının işte kask takmadan uçtuğu için öldüğünü gösterirsen, bu 30 yıl sonraki filmde karakterin o repliği söylüyor olmasını ayrı bir bağlamda değerlendirmemizi, evet, sağlar. Yani bir nevi altı boş olan bir şeyin altını doldurur,
evet,
diyor. Öte yandan prequel'ların yapabileceği ve bence yapması gereken şeylerden bir tanesi de orijinal işte gördüğümüz karakterlerin oraya nasıl geldiği üzerinden bize bir karakter yolculuğu izletmeleri. Pearl'de bunu izlemiyoruz bence.
Lafını hemen burada ben de bir şey eklemek istiyorum. Bu kısma biraz katılıyorum çünkü Pearl'ü izlerken her ne kadar benim hoşuma giden bir tarafı da olsa, o kazı öldürdüğü sahnede bir anda karaktere dair çok güzel bir sahne aslında, biraz sanki erken olmuş olabilir diyorum ben de. Çünkü abi zaten %50 %60 olmuş bu kız diyorsun.
Evet ya, film boyunca Pearl'ün delirmesini izliyoruz. Okey, hani yaptığı, evet, her şey bir öncekinden bir adım ötede. Ama bir yandan da başladığında da zaten çok sağlıklı bir yerde değil. Evet. Yani durup dururken sen bir kazı tırpanla öldürüp sonra da hiçbir şey olmamış gibi gidip timsahına yediriyorsan,
evet,
abi zaten bir miktar delisin sen. Yani
ki ya burada şeye geliyoruz mesela, hani klasik katillerin, seri katillerin hani derler ya, birçok filmde de dizide de işlenen bir konudur bu. İnsan öldürmeden önce hayvanları öldürerek başlar falan gibisinden. Evet, burada bir bağlantı belki de. Bunu işliyor.
Psikopat,
belki
empati, evet, yoksunu falan, onu
belki
göstermek
de, belki
için
de
yapıyor zaten.
Belki de inceden böyle bir yol kat ediyor ama evet işte hani filmin daha 10. dakikası bile değil, 5. 6. dakikasından direkt bu evrede olduğunu görmek. Evet, belki zaman olarak bir sıkıntıları vardı. Belki de kazı 30. dakikada öldürseydi ve bunu o zaman yapsaydı çok daha uzun bir film olacaktı ki bu da konuştuğumuz bir yere geliyor. Pearl böyle bir 10 dakika daha uzun olsa çok uzun ya diyebileceğinde bir, evet, film aynı zamanda.
O da X'ten 2 dakika daha kısa. 1 saat 43 dakikaymış, evet, o da. Ya Pearl'e dair işte dediğim gibi benim sıkıntı yaşadığım nokta şu oldu. Hani karakterin sonunu zaten biliyorum. Karaktere, evet, dair birçok şeyi de biliyorum. Dolayısıyla ben Pearl'ün aynı çiftlikte yaşayan, hayatı boyunca öyle yaşamış, sakat bir baba, baskıcı bir anne, star olmak isteme ve akabinde olamama ve Birinci Dünya Savaşı'na gönderilmiş, erken yaşta evlenilmiş bir kocayla dolu bir düzene kurulduğunu bildiğimde filmi izlememe çok da gerek kalmıyor zaten aslında. Çünkü kafada, evet, kurdum ben zaten. E tabii abi, böyle baskıcı anne, burada yıllarca böyle yaşamışsın, kocan savaşta, o bu bilmem ne. Hani olayları görmeden de okun nereye düşeceğini biliyorsun.
Aynen
zaten
öyle.
Sen
şeyi bekliyorsun işte, son noktası ne olacak ki, o son noktası da audition dediğimiz, seçmeler dediğimiz kısım ki hani bütün film aslında biraz onu bekliyorsun. Ya eleştirilebilecek en büyük taraflarından biri gerçekten bu. Karakter gelişimine böyle çok ortadan başlıyor. Hani Pearl normal bir genç kız falan gibi değil de gayet aslında biraz kafayı çoktan kırmış.
Ya artık filmin böyle... üçüncü sahnesinde falan şeyi görüyorsun abi, bildiğin korkuluğu almış, korkulukla dans ediyor, korkuluğu evet. öpüyor, korkulukla hayalinde evet. sevişiyor falan evet. kız yani.
Evet. Ya belki de direkt, ya şunu şöyle bir şey de var şimdi. İzlerken ben bir yerden sonra onu da kabullendim. Hala öyle. Evet, Pearl dediğimiz karakter biraz hani nevi şahsına münhasır dediğimiz bir karakter. O yüzden çok böyle kafaya takmadım. Ama Pearl'ü daha iyi yapmak açısından konuşacak olursak, karakterin böyle biraz daha sanki sıfır noktasından, daha ordinary, daha normal bir kafadan oraya gelişini izlemek çok daha enteresan olabilirdi aslında.
Evet, ama işte öte yandan da düşünüyorum. Zaten öyle bir anne ve öyle bir babayla 15-18 yaşı neyse, o yaşa evet. kadar öyle yaşamış olmak da seni öyle bir yere itebilir. Bir de yeah. hani daha normal bir yerden başladığında bu kadar uç noktaya nasıl gittiğini bu kadar kısa sürede gösteremeyebilirsin. O yüzden Pearl'le ilgili yaptığım bu eleştiriyle birlikte şeyin de altını çiziyorum. Yani bu hikaye çok da daha farklı da anlatılamazdı bence zaten.
Tabii canım.
O yüzden anlatmayı tercih ettiği şey üzerinden değerlendirdiğimde evet. Yani yapabileceği en iyi işi yapıyor.
Evet. Ya gerek bahsettiğimiz stil seçimleri olsun, gerek şapları olsun, gerek Miyagos'un oyunculuğu ki yani mükemmel bir kariyerin başlangıcı bence. Hani daha önceden kesinlikle. Başka projelerde gördük.
Tek projelerde gördük.
Nymphomaniac'ta falan evet. genç ana karakterin adını unuttum. Genç karakterini oynuyor. Yani genç
bir tane daha yine slasher filminde oynuyor bildiğim kadarıyla evet. ama şey, hatta o filmin de yine böyle cinsellik ana temalarından bir tanesi. Evet. Ama
zaten
öyle,
kendisinin de öyle bir geçmişi olduğundan dolayı biraz öyle bir giriş yapıyor.
Çok çok şey değil yine. Yani ünlü evet. olduğu bu kadar, en azından burada gösterdiği kadar rüştünü ispat ettiği hı-hı. işler yok daha öncesinde diyebiliyorum.
Yeni Suspiria'da hatırlamıyorum ben nedense. Infinity Pool'da aynı şekilde. Infinity Pool'da şey, Cronenberg'in oğlu, Brandon Cronenberg'in yeni filmi geçen sene çıkmıştı. Yani böyle projelerde daha yeni yeni bir kendine yer etmeye başladı ama bu artık direkt ona odaklı.
Bu evet ya, oyunculuk vitrini gibi bir şey olmuş aynen ablanın. Hani al bunu portfolyona sergile diye.
Pearl'ü bence benim için X'ten daha iyi yapan şey tamamıyla Miyagot'a bu kadar odaklanıp onun performansını izlediğimiz sahneler. Onun böyle arkadaşıyla, adını hatırlamıyorum, sarışın arkadaşıyla.
Misty. Görümcesi. Eltisi mi görümcesi mi?
Eltisi mi görümcesi mi? Öyle bir şey aynen. Misty ile mesela yaptığı konuşmalar, hani Howard'la konuşuyormuş gibi o zamana kadar yaptığı şeyleri anlatıyor. Ve aslında o bir itiraf sahnesi. Orada bir Misty'ye de bazı şeylerden bahsediyor. Annesini yaktıktan sonraki sahne. Hı-hı.
Dur, oyunculuklara geçmeden, çünkü oraya geçmişken bence diğer oyunculuklarla birlikte konuşuruz. Çok ufak bölüp evet. ikisiyle ilgili şeyi ekleyeceğim. Yine bence X'in Pearl'e kıyasla en azından gösterme fırsatını daha çok buldu ama Pearl'de de olduğunu gördüğümüz ve ikisinde de çok başarılı olan kurgu.
Evet.
Özellikle kaotik sahnelerde farklı sahneleri cross cut yapıp işte böyle 15 karelik geçişlerle ayrı ayrı şeyleri aynı anda göstererek çok güzel bir ton yakalamışlar bence. Kurgusu iki filmin de çok başarılı.
Katılıyorum. Ki özellikle annenin performansına da burada değinmek istiyorum. Gerçekten böyle... bir bully anne ya, hani
yine mükemmel casting
aynen öyle,
tam baskıcı Alman anne rolüne de oturmuş evet. oyunculuğuyla da çok güzel veriyor evet. onu de, şeyi de biliyorsun yani, kendi de gösteriyor, sırf kötü olmak için kötü değil bu kadın
evet,
yani yaşadığı şartlar dolayısıyla, ki Pearl de sonradan söylüyor zaten, onu da anlayabiliyorum aslında, ne yapsın, o da böyle
ya, garibi.
Ha, öldürdükten sonra konuştu be.
Tabii canım, ama bak bir de şeyi de anlıyorsun işte, mesela anne de o kadar mantıklı ve kendinde bir anne değil, o da kafayı kırmış çünkü hani...
abi eşini düşün
evet,
bir de kadın yani Alman, 2. Dünya Savaşı var o esnada, birinci dünya savaşı var ama yani nelerden geçtiğini düşündüğünde onun da hani
Evet.
Normal.
Hani zaten onları yani...
Ya her gün akşam yemeğinde mısır yiyorlar, öyle düşün yani.
Abi evet. Ya şey falan cezalandırıyor ya hani...
Işte 8 sent eksik.
Evet, 8 sent eksik. Şeker aldım gelirken, tamam akşam yemeği yemeyeceksin falan. Ne şartlarda yaşadığını da aslında görüyorsun. Ve şey hani zaten Pearl ile arasındaki çatışmanın ana sebebi de ulan benim de sebebim var 50 bin tane senden daha fazla belki de sebebim var delirmek için. Ben kafamı sakin tutup ben hayata devam etmeye çalışıyorum. Sen kimsin de ne çektin de gelip burada şikayet ediyorsun diye bir çatışmalarını falan.
Ama bak görüyoruz. Bence modern izleyiciyi de yakaladığı noktalardan bir tanesi. Yeni nesil, özellikle eski nesil kapışmadı. Evet, bizim tabii neslin canım. En çok getirdiği eleştirilerden bir tanesi yok kendinden öncekilere. İşte şey bakamayacaksan doğurmasaydın.
Aynen öyle.
Kafası. Yani tamam sen çok şey çekmiş olabilirsin. İşte sen benim yaşımdayken pamuk tarlalarında çalışıyor olabilirsin. Ama bu bana da yani çalışma zorunluluğu getirmiyor olmalı.
Evet.
Hani Pearl de onu diyor çünkü. Tamam evet sen de çok zor şeylerden yaşadın da sen yaşadın diye ben de niye gençliğimi yaşamıyorum?
Aynen yani, öyle.
Senin onları da yani senin de onları yaşamış olman benim gençliğimi yaşamamamı daha az kötü yapmıyor.
Evet.
Diyor. O yüzden aslında bizim neslin çok kolay bağ kurabileceği şeylerden bir tanesi.
Ki haklı yani. Buluyorsun Pearl'ı bir yerde.
Haklı buluyorsun ama kadar. Kadını da haklı buluyorum ben aslında. Evet. O da doğru konuşuyor yani.
Orada bir hak ya zaten haklılık haksızlık durumu yok. Ta ki malum olay yaşanana evet. Kadar yani.
Aynen öyle.
Çünkü dediğimiz gibi hani annesinin de neler yapmak için sebebi var. Kadıncağız orada o yaşında yani 40'larında falan diye tahmin ediyoruz. Hani o yaşında kocası falan hiçbir böyle hastalığının ne olduğunu söylemiyordu galiba.
Ya, felçli adam.
Felçli adam böyle
galiba
duruyor.
Galiba şey miydi? Bir grip salgını var ya, influenza salgını var. Onunla
evet,
ilişkili
bir
şeydi
var,
sanki.
Ondan dolayı evet öyle bir şey galiba. Bir bağlantısı olabilir. Tam net hatırlamıyorum.
Ben de net
yanlış
hatırlamıyorum.
Olmasın. Yani zaten koca çiftliği tek başına götürmeye çalışıyor. Savaş var, geçinmek zor falan. Dediğin gibi iki karakteri de anlıyorsun ve çok güzel de bir nesil çatışması var. Oyunculuk mükemmel. Ben annenin oyunculuğunu taşıdığını düşünüyorum ilk yarıyı.
Bence herkes çok iyi.
Ya yok, anne, hani baba, diğerlerine bir Misty, haksızlık olsun diye Pearl. Değil tabii canım. Ama annenin oyunculuğu...
Chuck Henry Cavill.
Adı neydi o adamı? Tekrar bakmak zorunda kalacağız.
Hollywood'un da başrolünde oynayan David Cornsweet. Buradan kendisinden özür diliyoruz ama... Yani Henry Cavill'ın evet. Daha ucuz, daha genç ve daha erişilebilir
Henry
bir
Cavill...
alternatifi gibi duruyor
aynen,
maalesef.
Aynen. Henry Cavill Light hani evet. Bu şekilde biz anıyoruz. Ama hakikaten öyle yani. Bu arada Pearl'de çok güzel bir yine bağlanan noktalardan biri X'le beraber. Bu projectionist olan hı-hı. Karakter yani Henry Cavill Light David Cornsweet'i canlandırdığı karakter. Şeyden bahsediyor ya Pearl'e hani yani bir pornografik bir film izletiyor. 1918 ama daha bu esnada daha böyle çok daha ilkel bir film gösteriyor. Ve anlatıyor bu ilerleyen zamanlarda diyor çok para kazanacak insanlar bunlardan diyor. Ben şimdiden işte kendi prodüksiyonlarımı kendi şeylerimi yapmayı planlıyorum falan filan. Sadece yetişkinler için yapılan özel filmler bunlar falan gibisinden anlatıyor ve... o zamandan Pearl'ın buna heveslendiğini hatta çünkü bu yani bu adam diyor ki Henry Cavill Light karakteri böyle demeyi çok seviyorum. İşte senin oradan buraya gideriz Avrupa'ya gideriz Avrupa bu konularda hatta daha iyi falan gibisinden Pearl'ü
Paris diyor hatta
Paris
direkt
diyor direkt hatta Amerika'dan bizden daha iyiler bu konuda daha saygı duyuyorlar falan Pearl'ü bu şekilde alevini iyice arttıran şeylerden biri. Bu adamın söyledikleri ve X'te de 60 sene sonrasına geliyoruz. Bu sektörün nereye geldiğini, nasıl hayatlar doğurduğunu, nasıl vibe'lar verdiğini görüyoruz ve Pearl de o yaşlarında görüyor.
Farklı bir yere bağlayacağım. Yine Pearl ve X arasındaki en güzel paralelliklerden ve Pearl'ün Maxine'i kendine bu kadar yakın görmesinin meşrulaştırılış şekillerinden bir tanesi. Gerçekten çok benziyorlar aslında hayat olarak. Şimdi evet. Düşündüğünde en basitinden işte projektör karakter, yani çakma Henry Cavill abi, adı yok bu arada, projektör olarak
evet.
Geçiyor. Projektör abi ve işte X'teki Wayne, Pearl'ün, Maxine'in erkek arkadaşı ve aynı zamanda yapımcısı olan hı-hı. Karakter, neredeyse birebir aynı. Çünkü şeyi görüyorsun, 40 yıl arayla olmak üzere, işte birinde sinema daha yeni çıkmış, tamam neyse, hı-hı. Sinema yeni çıkmış... Ve sinemaya erotik filmler geliyor yeni.
Evet.
Ve bunun ileride büyüyen bir pazar olacağına dair öngörüsü olan bir karakter var. Evet. Renkli gözlü, ayartıcı bir karakter ve ana kızımızı boş hayallerle yoldan çıkarıyor.
Aynen öyle.
X'e geçtiğimizde de şeyi söylüyordu zaten Wayne karakteri. Video kameranın şey, ya artık evlere videonun geliyor oluşuyla birlikte
VHS'den
herkes istediği gibi pornosunu izleyebilecek. Bu işten çok büyük para kıracağız. Yine bir hayal pazarlaması var.
Aynen öyle.
Tıpkı projektörün Pearl'e yaptığı gibi o da Maxine'e hayal pazarlıyor. Seni star yapacağım. Projektör de işte Pearl'e Avrupa'ya gideceğiz beraber. Evet. Yine yeni bir medyanın doğuşunda işte bu seferkinde VHS erotik filmlerin yükselmesi üzerinden yine bir ana karakter kızımızı yoldan çıkarma çabası. İkisinde de paralel.
Öngörüşlü bir hıyar ağası genç kızları yoldan çıkarıyor.
Bir diğer yine
filmin özeti bu direkt.
Benzer gördüğümüz şey Misty karakteriyle ilk filmdeki Lorraine miydi? Yok, Lorraine değil.
Yok.
Diğer sarışın olan ablamız yani. Çünkü ilk filmdeki sarışın abla ölürken Pearl'le işte en Bobby. Son aralarında Bobby. Gölün kenarında yaptıkları konuşmada şeyleri söylüyor hep Pearl. Yıllardır içinde biriktirdiği ve evet. Misty'ye aslında söylemek istediği. Sen her istediğini aldın bu zamana kadar. Hiçbir şey içinde çalışman gerekmedi. Bir şey olmadı. Sen konuşursun tabii falan diyor ki zaten oradan aralarındaki gerilim ateşleniyor. Şimdi Pearl'ün o karakteri o kadar içerlemesini Misty'yi gördüğünde çok daha iyi anlamlandırıyorsun.
Aynen.
Çünkü zaten yine fiziksel benzerlik de var aralarında. İşte sarışın, benzer saç kesimli, renkli gözlü hatunlar falan. Yine Pearl'ün işte güzellik algısını tatmin edecek diyebileceğim ya da herkesin kabul ettiği güzellik algısının bu oluşu dolayısıyla içerleyeceği şeylerden bir tanesi. Çünkü yine seçmelere gittiğinde de aslında reddediliş nedeninin diğer kızın aradıkları güzellik algısına çok daha yakın oluşu olduğunu görüyoruz. Yine orada da hani tatlı benzerliklerden bir tanesi iki evet. film arasındaki.
Buradan işte bu projektör karakteri hep böyle Howard diye isim geliyor nedense o karaktere de çünkü gelen damadımıza da biraz benzetmiştim ben filmin sonunda. Projektör karakteri daha en sonra bu annesiyle artık Pearl kavga falan ettiğinde annesini yaktığında sonra onu bodruma falan kilitlediğinde daha ölmemiş bir haldeyken babası garibim böyle izliyor her şeyi köşeden falan. Daha sonrasında direkt şeye koşuyor zaten. Projektöre koşuyor. Kaçıyordu evden diye hatırlıyorum. İşte hadi beni götür. Hadi gidelim buralardan falan filan. Sonrasında evine geliyor. Babasını görüyor. Ve Pearl'ün aslında o hayatta ne kadar kaçmak istediğini görüyorsun. Babasıyla ilgilenmiyor. Hani her ne kadar ona sevgi, şefkat gösterse bile ya içeriden bir ses geldi bir şey olmuş olmasın falan diyor bizim Henry Cavill Light abimiz.
Köpeğimiz o köpeğimiz.
Evet bir şey olmaz bir şey olmaz falan yapıyor böyle. Adam da böyle bir lan çok da sağlıklı değil sanki bu kız falan diye böyle bayağı bir kıllanıyor. İyice artık garipliğinin ve korkutuculuğunun zirvesine yaklaşmış durumda. Zaten şeyde ahır sahnesinde ahırın önündeydi galiba. Orada tek ahırın içinde konuşuyorlar.
Ha, evet, evet.
Evet, ahırın içinde konuşuyorlar. Orada ben bir gideyim ya sen hazırlan gelirsin sonra falan ha. yapıyor.
Görüşürüz diyor. Ne zaman görüşeceğiz falan yapıyor Pearl. Hani ha, çok geçiştirmeye korkunç, çalıştığı evet. çok belli. Pearl'ün geçiştirilmek istemediği çok belli ve Pearl'ün öfke nöbeti geçirdiğini de birkaç kere görüyorsun ya evet. oraya gelene kadar. Bağırarak
sen
ağlamalar
yalan
bilmem
mı söylüyorsun
neler.
Diyor ya.
Ya orada şeyi görüyorsun artık.
Geliyor.
Gerim gerim gerildi gerildi gerildi kopacak diyorsun yani.
Evet. Daha sonra zaten garibim göğsüne tırpanı yiyor. Bana Witcher'ı The Witcher'a dair hatırlatan şeyler. Ne diyordu Geralt? Tırpan yakından çok tehlikeli bir silahtır falan diye böyle çok güzel bir repliği vardır. Kitapları okuyanlar veya oyunları oynayanlar anlamıştır diye tahmin ediyorum. Sonra bir de hani öldürmüyor o tek darbeyle bir de ağzına sokuyor ya.
Tabii.
Onu çok... Sonrasında zaten...
Öfke problemleri.
Öfke problemleri. Yani bir alt tarafı panik atak yani bir öfke atağı geçirmiş bir kızımız sonuç olarak. Sonrasında şey sahnesi bence direkt Pearl'ün artık... evriminin tamamlandığı sahne diyebiliriz. Bence babasını özellikle sona bırakması ve babasına son anına kadar şefkat göstermesi ama bir yerden sonra bu şefkatin de yok olması.
Ama babayı sona bırakmayacak aslında. annesi daha ölmemişken babayı timsaha atmak üzere olduğunu ve o aşağıda anne geldiği için durduğunu biliyoruz.
Evet, aslında o bir başlangıç olacak onun için, oradan kurtulması için. Çünkü zaten babasıyla da o esnada şey konuşuyor ya. Hani evet, benim artık bu hayat böyle gitmez baba, sen de biliyorsun. Tak biraz daha ittiriyor. Yani benim artık kendi hayatımı bulmam lazım. Böyle yaşam mı olur ya? Falan filan, biraz daha gidiyor. Annesi şeyini anlıyor zaten ki daha sonra annesiyle olan kavgada hemen o projektörü öldürmeden önceki sahnelerden birinde, annesini yaktığı sahnede şey söylüyor ya, ne yaptığını bilmiyor muyum zannediyorsun? Hmm. Annesi farkında her şeyin. Çünkü bu da aynı yere geliyor. Annesi de aslında çok sağlıklı biri değil ama bir nedense onun bir ne derler, moral compass, hani
ahlaki pusula.
Ahlaki pusulası izin vermiyor onun kafasının iyice böyle şey olmasına falan böyle. Bundan dolayı da Pearl'ü de çok iyi anlıyor. Ne yaptığını çok iyi biliyorum. Ne düşündüğünü çok iyi biliyorum. İnsanlar seni görmüyor mu zannediyorsun falan şeklinde. İlk olarak babasıyla başlayacakken sonra bir anda hakikaten annesiyle başlıyor oluyor. Ama yani en rahatsız edici sahnelerden biri hakikaten benim için şey, dediğim gibi Pearl'ün artık değişiminin son noktası, babasını boğarak öldürdüğü sahne yani.
Ya bu arada yine bence karaktere ve işlediği temaya dair güzel detaylardan bir tanesi, kaçışı filmlerde buluyor ya.
Evet.
Hem o çiftlik hayatına bir alternatif, işte escapist fantasy diyebileceğimiz kaçış. Hı hı. Hem de o hayattan temelli çıkış yolu olarak da işte oyunculuğu ve ben bir film starı olacağımı görüyor.
Evet.
Çok naif bir hayal aslında ama bir yandan da muhtemelen o dönem İşte sinemayla yeni tanışan genç kızların çoğunun aklından da geçmiş olabilecek bir hayal. Hatta
evet.
Amerikan rüyasının parçası bile sayabilirsin bunu.
Çok da
bunu.
Özel değilsin ablacığım aslında yani.
Evet, ve yani o özel olduğu algısının yıkılış sahnesi de yine ekstra ekstra
Please,
çarpıcı.
I'm a star.
Çünkü yani şeyi görüyorsun hakikaten, hayatı boyunca kimseden takdir almamış bir karakter ve ilk kez doğrulanabileceği, birileri tarafından takdir edebileceği ve kendisi kendisine kurduğu bu özel olma algısının gerçekliğe dönüşebileceği yerde dönüşmediğini görüyoruz.
Evet.
Orada yine işte çapraz kurguyla birlikte jüri üyelerinin bir anda annesine, babasına ve projektöre dönüştüğü geçişler falan.
Evet.
Çok çok başarılı.
Çok başarılı ve çok ürkütücü.
Ve şeyi de biliyorsun ya sonrasında. İşte jüriler yorum olarak söylüyorlar direkt zaten. Bir nevi Marilyn Monroe arıyoruz diyor aslında adam. İşte biraz daha Amerikan, hani sarışındır, renkli gözlüdür, bir şey arıyoruz diyor adam. Ve sen direkt şeyi biliyorsun. Tamam abi, bu seçilmeyecek ve Misty seçilecek ve bütün olay buradan patlayacak. Yine bir şey var yani, masanın altındaki bombayı gösteriyor sana.
Evet.
Sonrasında Misty yeniden geldiğinde o bomba patlasın diye bekledikçe bekliyorsun artık yani.
Şey falan soruyor ya zaten böyle hani. Aa, tebrik ederim bu arada, sen seçilmişsin galiba falan diyor böyle. Karşılıklı Misty ile otururken.
Yo, seçilmedim falan yapıyor o da.
Yo yo, tebrik ederim, tebrik ederim falan diyor böyle. Hani ya o, ne yapacağını biliyorsun. Ta şeyden beri yani onunla alakalı çok dalga geçiliyor da hani internette birkaç şey okumuştum filmi izlemeden önce. Ya ablacığım, alt tarafı bir tane seçime kaybetmişsin. Başka yerlerde şansını dene, delirmeye ne gerek var ya falan diye. Abi oraya gelene kadar kadının yapmadığı kalmıyor yani.
Yani.
Hani klik ettiği nokta orası değil yani sonuç olarak. Baya müzikal bir performans ama böyle. Bir 2,5 dakikalık evet, güzel. Evet. Arkada böyle bir anda CGI giriyor çünkü. Hani o sahnenin değiştiğini görüyoruz. Aslında orada izleyiciye bir şov sunuyor yani.
Müzikal de bu arada, Birinci Dünya Savaşı müzikali.
Evet. sonra da zaten Misty'yi de doğuruyor diyelim. Bayağı yani, ve bunları göstermekten de hiç çekinmiyor yani ve çok gore bir şekilde gösteriyor. Ve
Misty doğrayışına geçmeden önce şeyi söyleyebilirim mesela. O Misty ile işte yemek masasında ne yaptığını detaylıca anlattığı sahne.
Evet, benim o bahsettiğim kısım. Evet.
Yani şu çok güzel. Bir, çok iyi yazılmış.
Hı hı.
Misty'nin işte hafif yalancı bir empatiyle birlikte, ya Howard olsa ne söylerdin mesela deyişi üzerinden sanki Howard'a konuşuyormuş gibi Misty'ye konuşması.
Evet.
Yani karaktere o monoloğu vereceksen o şekilde veriyor olmak bence güzel dokunuşlardan bir tanesi.
Evet.
Bir de yine
filmin en iyi sahnesi,
yönetmenlikle ilgili verilmiş bence en doğru karar. Bütün monolog boyunca Pearl'e kilitli kalıyor ya kamera.
Evet. Evet.
Misty'nin o esnada ne tepki verdiğini hiç görmüyorsun.
Merak ediyorsun aslında.
Görmüyor olmak daha iyi bence. Ben merak bence da etmiyorum. Ama sürekli onu ya dikkat dağıtırdı muhtemelen. Çünkü zaten ne tepki vereceğini tahmin edebiliyorsun sen izleyici olarak. Görmene gerek yok. Onun yerine Pearl'ün bunu anlatırken neler hissederek anlattığı çok daha kritik bir bilgi.
Evet.
Ve izleyiciye onu veriyor sadece.
Evet.
Ta ki sahne bitene kadar.
Ki bütün filmi gerçekten o sahne için çekmişler gibi oluyor bir yerden sonra da. Çünkü artık orada hani evet işlediği son cinayet Misty filmde. Ama dediğim gibi aslında dönüşümünü tam olarak bitirdiği yer babasını da öldürdüğü yer. Ve daha sonra seçmeleri de kaybedince bitti artık. Bildiğimiz Pearl'e dönüşüyor. Ve dönüşümünü tamamlamış bir Pearl'ün geriye bakıp da yaşadıklarını tekrardan yaşadığını görüyorsun orada Howard'ı anlatırken.
Ve artık o noktada şeyi veriyor ya sana. Bir kabullenmişliği var.
Geri dönüş yok.
Annem haklıydı da kabullenmiş, evet. Şeyi de kabullenmiş. Okey, ben hayatımın sonuna kadar Howard'la birlikte bu çiftlikte yaşayacağım. Howard da beni belki böyle kabullenir falan. Hani o muhabbetler evet, de evet geçiyor çünkü orada.
Evet.
Dolayısıyla şeyi direkt biliyorsun. Tamam abi, bunlardan sonra gerçekten X'teki haline gelmiştir bu kadın.
Aynen öyle. Bir kabullenmişlikle beraber daha sonrasında zaten Misty ablamızı çok güzel kovalamıyor mu ya? Çok sakin sakin hani elinde baltayla yürüyor falan böyle. Misty de çok klasik. Ayağa takılıyor dişiye. Panik yaptı. Falan.
Ben bir yandan da kaçamayacağını biliyorsun zaten.
Ya evet.
Falan.
Biliyorum.
Yani
hani şeyi falan böyle 50 bin tane white shot'ı olduğu için o kısmın ne kadar büyük ve uçsuz bucaksız. Tabii. Kimsenin seni kurtaramayacağını biliyorsun. Duymayacağını biliyorsun. Yani.
You're so dead, Misty.
You're so dead yani.
Sonra da Howard için yaptığı büyük hazırlıkla birlikte
abi,
kapanış sahnesi.
Evet, çok güzel bir akşam yemeği. Çok çok korkunç ya. Böyle bir işte pişmiş domuz zaten daha o zamandan kurtlar murtlar falan saldırmış şey.
Ya evet ama işte şey kötü. Ya kötü ve iyi aslında. Filmi de güzel yapan şeylerden bir tanesi. Şunu biliyorsun sen. Aslında Howard gelene kadar her şeyi düzeltebilir bu kız. Yani
evet.
İşte Misty'yi kesti, attı. Evet, cesetleri de atsa anneme şu oldu,
evet.
Babama bu oldu. Yalanları sıksan bir şekilde.
Çünkü bu adam kafadan 2 senedir yok en azından.
Ya yani gerçi yakın zamanda oluyordu sanırım bunlar çok. Bir asker arabasını görüyor da askerlerin geldiğini anlıyor ve sonra mı hazırlığa başlıyor? Öyle bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam orada.
Tam hatırlamıyorum orayı ben. Ama yani dediğin gibi ya, örtbas etmek istese de istese eder
tabii canım,
abi yani.
Sofrayı hazırlayana kadar herkesi timsaha da yedirirdin.
Tabii canım. Ki şeyi zaten göle atıyordu ya projektörü.
Tabii.
Yani o adamı direkt göle atıyor. Kim atıyor?
Misty'yi de öyle sonrasında.
Evet,
projektörü
parça,
daha önce atıyor. Misty'yi parçalayıp parçalayıp bir de kolay yiyebilsin diye lokma lokma
evet,
veriyor
evet.
Kıyam.
Çocuğuna böyle hani boğazına takılmasın.
Abi şeyler falan var. Annenin yanmış bedenini alıp saçlarını tarıyor güzelce.
Evet abi.
Kıyafetlerini giydiriyor falan yani. Hani şeyi görüyorsun çok sen abi orada ya. Çoktan kafa gitmiş artık
evet.
Oraya gelene kadar.
Ve yaptığı şeyle aslında gurur duyuyor. Hani
tabii bak sana ne güzel sofra hazırladım
şey
abi.
Şey zaten o sofra mahvolmuş ki sofrayı kurduktan birkaç gün sonra falan geliyor Howard. Çünkü domuzun daha da çürüdüğünü görüyorsun. Biraz vakit geçiyor orada. Howard giriyor bu ortamı buluyor. Abi cesetler var falan. Kayınpederi, kayınvalidesi. Çürümüş bir sofra ve Pearl gelip böyle çok rahatsız edici bir gülümsemeyle karşılıyor ya.
Ha burada hani da kıyamam abi bahtsız bedevi. Birinci Dünya Savaşı'ndan
abi
çıkmışsın gelmişsin gittiğin eve bak yani.
Abi şey değil mi? Oh be çiftliğe döndüm. Bir
cepheye geri yollayın beni diye.
Hanım bir ayaklarımı yıkar mısın falan diyor böyle. Gelmiş oh bir çorbamı içerim. Oh ya ulan insanın evi gibi var. Vay da diye böyle bir salona giriyor falan. Howard'ın hiç reaksiyonunu görmüyor olmamız da bence gayet başarılı. Yani şey başarılıdan ziyade güzel bir tercih. Çünkü şey gibi Misty sahnesi gibi aynı zamanda o da. Çünkü zaten bir böyle bir gözleri pörtlüyor. Böyle bir bakıyor. Ne lan bu diye.
Ne oluyor diye. Ve
ne düşündüğünü biliyorsun adamı.
Tabii.
Ve orada en sevdiğim sekanslarından biri filminin kredit
evet.
Sekansı.
Çok çok başarılı.
Kredit gelirken akmıyor. Tek tek geliyor. Orada abi filmin sonu boyunca kredi sekansı boyunca gülümsüyor ya Pearl. Ve kızarıyor bir yerden sonra artık. Çünkü
ağlamaya başlıyor.
Ağlamaya başlıyor. Gözünden yaş akıyor. Çünkü orada bir Howard'a bu yaptıklarının gerçekten Howard'ın kabul etmesini istiyor bir yandan,
evet, ya. Ya şey var. Her şeye rağmen kendini ideal bir hanım olarak sunma, evet, gerekliliği. O yüzden de o güler yüzü koruma zorunluluğu.
falan diye böyle. Çok rahatsız edici yani. Ama çok güzel bir kredi sekansıydı. Çok hoşuma gitti benim. Yani bu da aynı zamanda şey olsun. Hani kredi sekansını izlemeden sinema salonunu terk
böyle
eden
yapılır
insanlar için. Evet, bakın.
bu arada son olarak da şeyi söyleyeyim. İki filme dair de çok çok başarılı bulduğum şeylerden bir tanesi müzikler. X'te de Pearl'de de kullanımı çok çok çok çok başarılı.
Evet.
Ki yine yani müzikle senkronik hareketler noktasında da güzel detaylar var. Onu da Tyler Bates yapmış. Kendisi zaten ünlü bir besteci. İşte efendim Guardians of the Galaxy 2'den tutun da John Wick 3'e, işte Atomic Blonde'a, Deadpool 2'ye kadar bir sürü filmde bestecilik,
evet,
yapmış
birisi. Portfolyo.
İkisinde de bence çok iyi iş çıkarıyor.
Evet. Saygılar.
Saygılar. Dedikten, evet, sonra bu geç kalmış Halloween special'ımızı artık ufaktan sonlandırıyor muyuz?
Halloween special mıydı ya?
Hayır ama neden olmasın ki yani? İki tane korku filmi
yaptık,
konuşmuşken.
Yaptık, oldu Halloween special. iki hafta sonraki.
Evet. Özellikle Bilkent Sinema topluluğundan burada büyük bir izlenme bekliyorum. Çünkü iki filmi de topluluğun çoğunun izlediğine dair bir içgüdüm ve aslında bilgim var.
Sen ne izledi ne dinledi bence yani. ve şey, bu kayda başlamadan önce şeydik. Abi aslında çok da söyleyecek bir şeyim yok ya bu film hakkında diye.
Varmış.
Varmış, evet. Özellikle Pearl hakkında. X'i biraz daha önceden izlediğim için çok spesifik detaylarını hatırlayamadığım yerleri falan oldu ama genel olarak bence güzel noktalara değindik ya.
Evet. Yo, ben çok keyif aldım yaparken. Umarım, evet, siz de dinlerken bu kadar keyif almışsınızdır. İzleyicilerden en çok istediğim şeylerden bir tanesi bu sefer özellikle. Bir sonraki podcastlerde konuşulmasını istediğiniz konular varsa lütfen aşağıda yorumlarda, evet, ya da sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize bir şekilde iletin ki özellikle popüler içerik tarafından sıkıntı yaşadığımız bu gibi haftalarda konuşacak bir şeylerimiz, evet, hazır olsun. Sizden gelen önerileri de bu şekilde aralara, evet, serpiştirebilmiş,
yani,
olalım.
Bize lütfen DM'den yürüyün. Eğer buraya kadar izliyorsanız yürürsünüz bence zaten. Yani şu an videonun sonundayız. 1,5 saate yakın oldu. Evet.
Evet. İki geveze insan olarak kısa konuşmayı hedefleyip yine de kısa konuşamadığımız bir bölüm oldu. Ama buraya kadar kaldığınız ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi eğer beğendiyseniz beğenmeyi ya da yorumlarınızı bize sosyal medya hesaplarımız ya da YouTube yorumları üzerinden iletmeyi lütfen unutmayın. Daha fazlasını istiyorsanız kanallarımıza ve işte Spotify'dan, oradan buradan, her yerden hesaplarımıza da abone olabilirsiniz. Artık hem Apple Müzik'te hem Spotify'da hem de YouTube'da varız.
Evet.
Dolayısıyla aslında bize erişebileceğiniz birçok kanal var. Dinlediğiniz, izlediğiniz
için... Daha ne yapalım?
İzleyiciye gereksiz bir trip atıyor böyle, değil mi? Bir trip. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.